Ayrım 14. Mumhala 1. Aziz Nesin, sayfa 156. 26 Haziran 1967. Çok dağıldım, çok. İşlerim, programım, planım, hesabım, borcum, param, her şey, odam, kitaplarım, her şeyim darmadağınık. Bu yüzden verimli çalışamıyorum. Bir o iş, bir öbür iş. Ayrıntılı, ufak tefek, küçük küçük işler. İşte bu dağınıklık yüzünden 2 yıldır istediğimce çalışamıyorum. Bir derlenip toparlanmam, önem sırasına göre işleri sıralamam gerekiyor. Bunun için de önce şu dağınık odadan kurtulmalıyım. Çalışacağım tek işi alıp öbür eve geçmeliyim. Aziz Nesin'in çalışmak için satın aldığı ikinci eşi Meral Çelen'den ayrılınca içinde yaşadığı aile evinden 200 metre kadar uzaktaki ev, aile arasında küçük ev olarak anılırdı. 17 Ağustos 1967 Perşembe. Cabası. Bizim bayramlarımız da öyleydi, şimdi de öyle mi bilmem. Bayram yerlerindeki salıncaklara binerdik çocukken. Salıncakçı salıncağı kendi belirlediği bir süre sallar, sonra bağırmaya başlar. Yandı, yandı. Böylece verilen paraya karşılık çocukların salıncağa binmiş olduklarını ve verilen paranın yandığını anlatır. Ama sonra salıncaktaki çocukların üzüntüsünü gidermek ve onları memnun etmek için "Bu da cabası, cabası!" diye bağırarak salıncağı birkaç kez daha sallar. Salıncaktaki çocukların en çok mutlu oldukları işte bu cabası diye sallandıkları süredir. Çünkü bu caba süresi onlara parasız bedavaymış gibi gelir. Bir bakıma salıncakçıya kazık atılmış gibi olur. Bana birçokları bu kadar çok sigara içmememi, sağlığımı korumamı söylüyor. Gerçekten dostça öğütler. Ben şimdi pek yaşlı sayılmam ama öylesine yoruldum ki artık yaşamın cabasını sürmekteyim. Her yeni gün sanki bu da cabası, cabası diye bağıran bir ses duyar gibiyim. Yani ben şimdi bir bayram yeri sandığım bu güzelim dünyanın salıncakçısına kazık attığımı sanmaktayım. Oysa gerçek tersinedir. Bendeki bu duygu sürekli kazık yemiş insanların avuntusudur. 11 Eylül 1967 Pazartesi. Tanrı'ya ve öbür dünyaya inanmak ama gerçekten inanmak, ölüm korkusuna karşı insana bir kolaylık, rahatlık veriyor. Ölüm korkusunu yeniyor, her şey kolaylaşıyor o zaman. Korkunç olan Tanrı'ya ve öteki dünyaya inanmamaktır. O zaman ölüm insana anlatılmaz büyük bir korku verir. Öyle ki ölümden korkmuyorum, dahası ölümü özlüyorum demek bile bir ölüm korkusunu anlatır. İnsan bu ölüm korkusunu Tanrı ve öbür dünyaya inanmaya yenemiyorsa ya düşünmemek zorundadır ya da Tanrı ve öbür dünya kavramını identifiye edecek bir şeye sarılmak zorundadır. Tanrısız ve dinsiz sanatçılar Tanrı ve öbür dünya kavramlarının yerine eserlerini koyarak ölümü yenmek, ölümsüzlüğe kavuşmak dileğindedirler. Bir bakıma sanat eseri yaratmak Tanrı ve öbür dünya yerine geçmektedir. Dincinin Tanrısı ve öbür dünya inancı her neyse, sanatçının yaratıcılığı, yapıtları da odur. Bir sanatçıya her şeyin sonsuz olduğunu, öldükten sonra ününün kalmasının önemsizliğini ve değersizliğini söylemek boşunadır. Öldükten sonra yapıtlarının değerlenmesi, yayılması, sanatçının adına heykeller, anıtlar dikilmesi neye yarar? Nasıl olsa onları göremeyecek, anlamayacak demek boşunadır, saçmadır. Çünkü elbette ölümünden sonra sanatçı bunları bilmeyecektir ama o bunları yaşarken duymakta bilmektedir. Önemli olan da budur. Her büyük sanatçı söylemese, açıklamasa bile, ki çoğu açıklar, ölümünden sonra eserleriyle yaşayacağını bilir, buna inanır. Önemli olan öldükten sonra bunları bilmesi değil, yaşarken bunu bilmesi, tadına varmasıdır. Yoksa çalışmalarının, uğraşmalarının kendi gözünde hiçbir anlamı kalmaz. Ölümden korkar, korkusunu yenmek için ölüme karşı eserler vererek yaşamını anlamlaştırır, değerlendirir. Bunun tersini yapmanın ne anlamı vardır? Sanat eseri Tanrı ve öbür dünyanın yerine geçmiş olur. Dinci nasıl Tanrı'ya ve öbür dünyaya inandığı için daha kolay ölür ve daha sağlığında ölüm korkusunu bir ölçüde yenerse, sanatçı da daha sağlığında Tanrı ve öbür dünyanın yerine geçirdiği eserleriyle ölümünden sonra yaşayacağına, değerleneceğine, yayılacağına inanarak daha sağlığında bunun tadını, uğraşı beğenisini bulur. Bir Yunan filozofu ölümden korkmak boşunadır çünkü yaşarken ölümü bilmiyorum, ölünce de bilmeyeceğim demiş. Bu söz saçmadır. Çünkü bizim için önemli olan öldükten sonrası değildir. Sağlığımızda ölüm karşısındaki korkumuz, duygumuzdur. Biz sağken bunu duyarız. Asıl korkunç olanı da ölümün ne olduğunu, o yokluğu, hiçliği hiç mi hiç bilemeyişimizdir. Sanatçıya eserleriyle ölümünden sonra ne kadar uzun yaşarsa yaşasın, 1.000 yıl, 2.000 yıl, bu sürenin evrenin milyarlarca yılı içinde yine de hiçbir şey olduğunu söylemek de bir değer taşımaz. Çünkü sanatçı ölümünden sonrasını düşünmüyor, bir bakıma yaşarken yaşadığı sürece sağlığında bu ölüm korkusunu yenmek istiyor. Önemli olan ölümümüzden sonrası değil, sağlığımızdaki yaşarkenki duygularımızdır. Sanatçının ününün ölümünden sonraki süresinin evrenin milyarlarca yılları yanında hiçbir şey olması neyi anlatır? Önemli olan yaşamımızı anlamlı kılmaktır. Ama her ne olursa olsun sanatçı gövdesel ölümsüzlüğün olanaksızlığını bilir. Doğa gövdesel ölümsüzlük için tek kişiye bile iltimas etmemiştir, etmeyecektir. Korkunç olan budur. Ama dinci de Tanrı'ya ve öbür dünyaya inanırken gövdesel ölümlülüğünü bilmektedir. Bu insanın kendi kara yazgısıdır. Bunu önlemek elinde değildir. Bu umarsızlık dinciyi Tanrı'ya ve öbür dünyaya inanmakla nasıl yaşarken mutlu kılarsa, sanatçıyı da eserleri daha yaşarken ölümü yenmiş olarak mutlu kılar. Her sanatçı, ister alçak gönüllülükten, ister başka nedenden, gövdesel ölümünden sonra da ününün kalacağını açıklamasa bile buna inanır. 7 Ekim 1967. Oyun yazarı odur ki, söz gelişi 1.000 oyun yazmış bile olsa, ölümünden sonra, ah niçin bu kadar az oyun yazdı dedirtebilsin. 16 Ekim 1967 soru işareti. Marcel Aimé 65 yaşında öldü. 15 Ekim 1967. La Rue Saint Nom, R 1. Marcel Aimé'nin yapıtları R roman, P piyes demek olmalı. La Jument Verte, R. Travelingue, R. La Tête des Autres, P. Les Quatre Vérités, P. Vogue la Galère, P. Le Passé Muralle, Duvar Geçen. Le Table aux Creuses. 26 Ekim 1967. Öldüğüm zaman benim için şöyle söylemelerini isterim. O kalp gibi bir insandı. Doğduğu andan öldüğü ana kadar hiç durup dinlenmeden çalıştı. Bir kalp krizi geçirdiğim gecenin sabahı. 1 Kasım 1967. Piyesin özü. Kadınlar binlerce, binlerce yıldan beri toplumda ezilmektedirler. Onları ezen erkeklerdir. Bu kadın ezilmişliği geri kalmış toplumlarda çok daha artar. Binlerce, binlerce yıldan beri ezilen bir tek kadın değil, yüz binlerce, yüz binlerce kadındır. Herhangi bir kadın bu binlerce binlerce yıl süren ve yüz binlerce kadının ezilmişliğini ataerkil toplumsal ve töresel bir birikim olarak kendinde taşır ve buna karşı baş kaldırma isteği ateşi duyar. Herhangi bir kadın nice aydınsa o oranda bu yöndeki baş kaldırma ateşi alevlenir. Günün birinde evlenince binlerce yıl ezilmiş yüz binlerce hemcinsinin kendinde birikinti olarak ezilmişliğinin öcünü İntikamını bilmeden bir bilinçaltı etkisiyle kocasından almaya kalkar. Bilinçsizcesine kadın olmanın acısını kocasından çıkarmak ister. Bu koca ne kadar kadın cinsinden yanaysa, bu eşitsizliğin yarattığı haksızlığı anlamışsa ve ne kadar yumuşak ve iyiyse, kadının intikam ateşi de o kadar şiddetlenir. Kocasını karşısında yine o bilinçaltı itkiyle binlerce yıldır yüz binlerce kadını ezen erkek türünün temsilcisi olarak görür. Erkek istediği kadar, yahu ben o erkek değilim seninle birliyim desin ve istediği kadar karısına, kendisine tanıdığından bile aşırı özgürlük hak tanısın. Bunu tanıdığı, verdiği ölçüde kadın azar. Zaten kadın bu bunalımını, bu geçimsizliğini, bu başkaldırışını sert ve o hakları kendisine tanımayan kocaya karşı kullanamaz. Çünkü böyle bir kocanın altında binlerce yılın geleneğine uygun olarak kadın ya ezilecek ya da ondan ayrılacaktır. Kadın has burjuvaysa ya da ileri toplumun kadınıysa bu bunalımı da azalır. Haktan gelen, dar yerden çıkan, üstelik aydın kadın da yumuşak ve namuslu kocaya karşı bu baş kaldırma daha da artar. Dar yerden çıkanlar geniş yerlere sığamazlar. 18 Kasım 1967. Bir genç artist sahnede makyaj, ses değişmesi, mimik, davranış ve başka araçlarla bir yaşlı insan rolünü canlandırabilir ama yaşlı bir artist pek az ayrıcaları dışında genç insan rolünü canlandıramaz. 18 yaşında bir kadın 70 yaşında kadın rolünü başarıyla canlandırabilir ama 70 yaşındaki 18 yaş rolüne çıkamaz. Yaşlanılabilir ama gençleşilemez. Korkunç bir gerçek bu. Öyleyse hala ne bekliyorsunuz? Vaktiniz varken bir bebek evine... Henrik Ibsen'in bir oyunu, Nora'yı oynasanıza. 18 Kasım 1967. Elma şekeri gibi bir adam, tam tadını alırken bir de bakmışsın elinde kazığı kalmış. 21 Kasım 1967. Bütün insanlık tarihinde ölmemiş tek kişi bulunsaydı ben de ölmeyecektim. Ama örnek yok. Ben ne yapayım? Ölmek zorundayım. Aklın belası övünmek, yüreğin belası bağırmak. Atasözü. 5 Aralık 1967. Ölümü tek başıma karşılamalıyım. Benimle onun arasında bir giz olduğu için. Ölümü ayakta karşılamalıyım. Ona saygım, korkulu saygım olduğu için. Ölümü güler yüzle karşılamalıyım. Onu bunca zaman beklediğim ve sevdiğim için. Birden apansız. Savaşta ki savaş alanı masamdır. Köpek gibidir. Koşan herhangi bir adam gördü mü ardından koşup kovalamadan duramaz. 5 Aralık 1967. Gölgeler gibi üçüncü boyutsuzum şimdi. Ne derinliğim ne yüksekliğim. 5 Aralık 1967. Sanatçının bencillikmiş gibi görünen davranışının amacı elcilliktir. Yaşamıyor ki sanatçı bencil olsun. Kendisi için yaşamıyor. Salt sanatı için, yani sanatını başkalarına sunmak için yaşıyor. Bütün sanatların amacı insanları değişik yol ve biçimlerle mutlu kılmak için değiştirmektir. Demek ki sanatçının amacı kendisini değil başkalarını mutlu kılmaktır. Sanatın özünde elcillik vardır. Sanatçı yaşadığı her andan sanatı için bir yarar çıkarmak, sanatına kaynak, esin aramak eğilimindedir. Sanatçının bu isteği ve davranışı dışta bakan, yüzeysel bakışlar için salt kendi için yaşıyormuş, bencilmiş izlenimini verir. Sanatçının kendisine yani sanatına, yani insanların mutluluğu için vereceği eserlere, yaramayacak olayların, saatlerin, insanların dışında yaşamaya, onlardan uzak kalmaya çalışması, bencilliğini değil, kendini elcillik için feda edişini gösterir. 9-10 Aralık 1967. Çarpışan kuvvetlerden yenilenin önderini tarih daima haksız gösterir. Politikada yenilmek aynı zamanda haksız olmaktır. Politikada iki fikir, iki eylem, iki güç çarpıştı mı, hangisini yenilirse o haksız sayılır. Hem kamu, hem dünya, hem tarih böyle kabul eder. Bunun böyle olması da çok doğaldır. Çünkü içinde yaşanılmış bir durum, özellikle kesin bir sonuca vardıktan sonra dönüp geriye bir daha yaşanılamaz. Harp oyunu gibi, piyonları, kırmızı mavi kuvvetleri yeniden düzenleyerek oyun gibi tekrarlanamaz. Tarih bu bakımdan sonuca göre haklı haksız karar vermek zorundadır. Tersi düşünülürse, tarihin bir takım koşullara bağlı yargılar vermesi gerekirdi. Şunun gibi olsaydı, olsaydı, olsaydı. Öbürü kazansaydı haklı olur, kazananın haksızlığı anlaşılırdı. Onun için politikada haklı olmak isteyen, haklı olduğunu göstermek, ispat etmek için ki bu ancak sonuç alınarak ispatlanır, sonuç alınmadan ispatlanamaz, ne yapıp edip yenilmeyecek, yenecektir. Yukarıdan beri söylediklerimiz zıt ve düşman kuvvetler için değil, aynı ideolojik kuvvetler arasında çıkan çatışmalar içindir. Yoksa karşıt ideolojik kuvvetlerin çatışmasında tarih yenilenin de haklı olabileceğini gösterir. Stalin-Troçki çatışmasında Stalin haklıdır, çünkü yenmiştir. Haklı olduğu için yenmiş değil, yendiği için haklıdır. Ama zaferi kazandıktan sonra haklı olduğu için yendi denilir. Troçki yenseydi Stalin haksız, Troçki haklı olacaktı. Atatürk'lü muhalifleri için de aynı şeyi düşünüyorum. Deneyimlerin tekrarlanamayacağı bir bilim olan tarih böyle der. Yenen haklı ama sanat böyle demez. Gelelim romana. Yenilenin haklı olduğunu anlatan bir roman yazacağım. 17-18 Aralık 1967. Büyük bir mizah romanı konusu. Bu çağın tanığı bir roman olabilir. Politik bir Don Kişotluktur. Baskı ve ortamın gelişmemiş olması yüzünden, bu korku yüzünden hiçbir eylem yapamayan, zaten yapılamaz ve bu güçsüzlük altında ezilen adamın kendi kendini kandırarak önemli adam görünmek için uydurduğu yalanları olabilir. Önemli adam görünme hastalığı ve giderek buna da kendisi inanır. O böyle önemli adam görünmeye çalıştıkça çevresinde büsbütün önemsizleşir. Önemsizleştikçe önemli adam hülyası büyür ve giderek uydurduğu yalanlara inanmaya, başka bir uydurma dünyada yaşamaya başlar. O kadar önemli işler yapmaktadır ki her yerde polisler izlemektedir. Derken herkes polistir. Komşuları, arkadaşları, sonunda polisler karısını da elde etmişlerdir. Boşanır. Benim gazeteci Arnavut Deli artı tabelacı Ziya artı İlhan Şevket artı profesörün oğlu Sakallı Deli artı Kel Fehmi artı Behçet. Bunların hepsinde ortak olan tip, hepsinin bileşimiyle yaratılacak. Önce karakteri, sonra planı ve olayları bir güzel çizmeli. Tutuklanmak için uğraşır, didinir, durur. Hem bundan korkar, hem üstüne üstüne gider. Başkaları tutuklanıp da o tutuklanmadığı zaman çok üzülür. Emniyet müdürlüğünün duvarlarına sürtünür. Çoğunun kaçıp saklandığı zamanlarda o tutuklansın diye ortalarda dolaşır, göz önünde ve polisin gözüne batacakmış gibi. Yine de tutuklamazlar ne yapsa. Gidip teslim olmaya karar verir ve gider. Ben şuyum. Aldırmazlar. Ne var? Arkadaşlarım tutuklandı. Oysa kendisini tutuklananların hepsinden üstün görmektedir. Bu tip tam Türktür. Hem de çağın Türk tipi, aydın, ezik. Burada çağın, ortamın, zamanın, koşulların uygunsuzluğu anlatılacak ve bu zavallı gülünç tipi bu uygunsuzluğun yarattığı gösterilecek. İşkence edildiğine dair olağanüstü yalanlar uydurur, tabelacı Ziya'nın uydurdukları. Afişlerin asıldığı gün öbürleri tutuklanırken tutuklamamanın üzüntüsüyle müdüriyet dolaylarına gidip dolaşması. Anılar uydurur boyuna, biraz da Sabahattin Ali ve onun yüzünde cigara söndürme hikayesi ve kahve ısmarlayıp derken komiserin tokat atması uydurması. Kendi gözünde önemsiz, sonunda sakallı gibi Kasımpaşa'dan Erenköy'e köpeklerin, polis köpeklerinin ya da köpek kılığına girmiş polislerin izlediğini söyler. Biraz da Aziz Ziya'dır. Hani masaya yumruğunu vurup, ben 20 yıllık ihtilacıyım demiş, gıyaben 6 aya mahkum olunca af çıkana kadar kaçıp gizlenmişti. Bir savcı anılarını tefrika edince, her gün adını arayıp göremeyince, Fehmi ve Behçet'in dediği gibi beni reklam etmek istemiyorlar deyişi. Biraz da bizim Hasan Tanrıkut, karısı polis kitaplarını götürse demesi filan. Her yerde polis görmeye başlar, hep onu izlemektedirler. 18 Aralık 1967. Ölümünün yaklaştığını sezen insanlar masalarını derler, toplar, odalarını düzenlerlermiş. Ben buna benzer duygular altındayım. Eskiden yayımladığım bütün kitaplarımı gözden geçiriyor, onları yeniden yazar gibi çabayla düzeltiyor, yeniden yayımlıyorum. Tarihsiz. 18 Aralık 1967 tarihli güncelin hemen ardına aynı sayfaya yazılmış. İlya Ehrenburg'un anılarından. Ben Stalin'i sevmiyordum ama uzun süre ona inandım. Ben ondan korkuyordum. Dostlarımla ondan söz ederken herkes gibi ben de ona patron diyordum. Eski İsrailoğulları da tanrılarının adını söylemezlermiş. Onların da Yehuva'yı sevdikleri şüphelidir. O yalnız güçlü olmakla kalmıyormuş, aynı zamanda kıyıcı ve adaletsizmiş. Dürüst Eyüp'ün başına binbir bela sardı. Karısını, çocuklarını öldürdü. Kendisine cüzzam hastalığı bulaştırdı. Bütün bunları da herkesin kendisinden yüz çevirdiği, etleri dökülen bir adamın Yehuva'nın bilgeliğini nasıl öveceğini göstermek için yaptı. Tanrı iblisle bahse tutuşmuştu. Bahsi kazanan Tanrı oldu, kaybeden Eyüp. Tarihsiz. Asiye'nin anlattığı. Asiye Eliçin, araştırmacı yazar, Emin Türk Eliçin'in eşi ve Emin Türk Eliçin Vakfı Başkanı. Tarihsiz olan bu not, bir önceki notun yazıldığı sayfanın arkasına yazılmıştır. Yaşlı kadın, gelinin başına odun vurarak öldürüp cezaevine düştüğü için, öbür kadın, katil mahkumlar onunla konuşmazlar. Topluluk psikolojisi, kendi suçluluklarının ağırlığından kurtulmak için kendilerinden daha ağır bir suçluyu lanetlemeleri gerekir. Topluluk her zaman bir lanetli bulacaktır ki, birer birer kendi suçluluklarını unutup ona saldırarak kendilerini unutup rahatlasınlar. Bu lanetli, gerçekte o topluluktaki bireylerin tek tek suçlarının toplamının muhassalası, bileşkesidir. Bu kadın da onlarla konuşmaz, kendi kendine yaşar. Onunla konuşmak isteyen katil olmayan bir kadın hükümlü vardır ama öbürleri müsaade etmezler. Lanetlilik cüzzam gibi bulaşıcıdır. Onunla konuşan da lanetlenir. Kadının lanetlilik yargısı öyle kesinleşmiş ki, bu yargının etkisinde kalan gardiyanları da yavaş yavaş bu yargı bulaşarak, cezaevi yönetmenleri, müdürü, savcısı da kadını yargılamışlardır. Ona yapılan insan dışı işleme göz yumduklarından başka kendileri de öyle yaparlar. Yatağı koğuşta değil, Aralık'ta çöp tenekesinin yanındadır. Bir gece katil olmayan hükümlü helaya gitmek için kalkar. Helaya doğru giderken bir oyun gürültüsü duyar, parmak şıkırdatmaları, takunya tıkırtıları. Yavaş yavaş yaklaşır bakar. Önce ihtiyar kadının gölgesini görür. Gölge oynayıp göbek atmaktadır. Bir zaman seyreder, sonra gider oynayan kadını görür. Kadın gölgesini arkadaş edinmiş onunla oynamaktadır. Helaya gitmek için yanından geçmek zorundadır. Gitmez helaya, bir zaman seyreder. Döner, önce derilmiş sanır, ertesi gün inceler uzaktan, hiç delilik belirtisi yoktur. Ertesi gece yine oynar kadın, helaya gitmek zorundadır. Kadın oynayan korkmasın diye dışarıda gürültü çıkarır. Coşkuya kapılmış olduğundan dışarıdaki öksürüğü, tıkırtıyı duymaz. O zaman kadın dışarıdaki lambayı yakar, lamba yanınca oynayan kadının oynayan gölgesi silinir, hafifler birden, kadın korkar, durur. İnanmak. Kadın anlatır. Bir yıl çektim vicdan azabını. Rüyalarıma girerdi. Baltalarla üstüme saldırırlardı. Sonra söyledi. Kurtuldum. Alın yazısı. Yukarıdaki güncelin bulunduğu sayfanın kenarına yapıştırılmış gazete kesiği. Bir gençten daha fazla bir nutku ile hayata sarılan bir ihtiyar bile ölüm korkusunu kaybeder ve ciddi olarak hasta olduğu zaman da nihayet ölümü boş bir kurtuluş gibi karşılar. Bunun en beşeri örneği kanser hastalığının kederli sonunu hekiminden öğrenen ve bazı ailevi vazifelerini manevi bir huzur içerisinde tamamladıktan sonra dünyaya gözlerini kapayan büyük insan Kazım Orbay vermiştir. Bütün bunları her gün değişik ve gerçek klinik tablolar içinde gören ve daima başkalarını hayata bağlanmaları için teselli ve tedavi etmek zorunda kalan hekimlerin hastalıkları karşısındaki durumları daha önemlidir ve bazen de daha hazindir. Birçok hekim sıhhatini ihmal eder. Bu belki de niteliklerini ve sonlarını bildikleri hastalıklarını bilinç dışı dürtülerle öğrenmek istemediklerinden ve başkalarında tatbik ettikleri tedavilere güvenleri olmadığından, belki de zaman içinde ölüm olayına felsefi bir boyun eğmeyle alışmalarından ileri gelmektedir. 18 Aralık 1967. Oysa, bu notun başı bulunamamıştır. Çok yoruldum. Kendimi koy vermek, gevşemek, isteğimce yorgun uzanmak, kendimi bırakmak istiyorum. Oluruna bırakmak, her şeye boş vermek, dalga geçmek. Başım eğik, omuzlarım, kollarım düşük. Ama olmuyor, olamaz. Çünkü sahnedeymişim gibi, hem de orta sahnede, bir yuvarlak sahnede. Yanım yörem seyircilerimle çevrilmiş. Seyircilerim beni alkışlıyorlar. Ama bu alkışlayan, beğenen seyircilerin yüzünde değer veren insan yüzü maskesi var. Bu maskelerin altındaki gerçek yüzlerini görüyorum. Bunların hepsi kurt, aç kurt. Maskeli gülüşlerinin arkasındaki kurt hırıltılarını, kurt solumalarını sahneden duyuyorum. Değer veren insan yüzlü maskelerinin altındaki kurt yüzlerini, kurt kurt yanan gözlerini, bıçak parıltısında dişlerini, beni yemek için iştahlarından sızan salyalarını görüyorum. Bu paragrafın sol yanında dikey olarak "Kadife kadife bak bana" yazıyor. Bu kurt seyirciler biliyorum beni yemek istiyorlar. Beni yemeleri için yorgunluğumu sezmeleri, bitkinliğimi anlamaları gerekir. Bir kendimi bıraksam, bir başım düşse, bir boş versem, bir kollarım, ellerim sarksa, bir gözlerim kapansa, ayağım takılıp bir sürçsem, değer veren insan maskelerini suratlarından sıyırıp hep birden beni bitirmek, ezmek, çiğnemek, yemek için üstüme saldıracaklar. İşte bunun için dik durmak, hep boyuna dik durmak, tetikte olmak zorundayım. Ne korkunç bir durum bu benimkisi. Alkışlayan, seven, beğenen seyirciler karşısında hiç güçsüzlüğümle, kendi olduğumla, yanlışımla, eksiğimle kalamamanın, duramamanın acısı çok korkunç. Oysa kendimi kendimce bırakmak, oluruna koy vermek, başıboş dolaşmak istiyorum. Yorgunken diri durmak, bitikken canlı kalmak, kendimi doğal akışa, gelişigüzel rahatlıkla bırakamamak. Gözleri bende bekliyorlar. Gözlerim onlarda, bekliyorum tetikte hep. Sürçmeden, tökezlemeden, düşmeden, sarsılmadan. Bu böyle ne kadar sürebilir? Seyircilere bakıyorum, kim olduklarını seçmeye çalışıyorum. İşte en ön sıradakiler, benim en yakınlarım, beni sevdiklerini söyleyenler, karım, kızım, çocuklarım, dostlarım, arkadaşlarım. Bitip tükendiğimi, yorulup düştüğümü, tökezleyip, sarsılıp yuvarlandığımı herkesten önce görmek için en önlere oturmuşlar. Kurt yüzlerini beni yemek, parçalamak, bitirmek için, ateşlenen niyetlerini gizlemek için beni herkesten çok alkışlıyorlar. Herkesten çok değer veriyorlar bana. Beğeniyorlar beni. Önde olduklarından önce onlar atılacaklar üstüme. Oysa yorgunum. Yanlışlarımla, yorgunluğumla, güçsüzlüğümle görünmek istiyorum. Bir yardım istiyorum. Bir küçücük şımarmak istiyorum. Bir kapris yapmak istiyorum. Nazlanmak istiyorum. Ama yok. Dinç, diri, sapasağlam durmak zorundayım ki üstüme atılıp beni parçalamasınlar. Bırakın beni kendime artık. Perdeci, kapat perdeyi. Kurtar beni kurtlardan, aç kurtlardan. Kendi kendimle kalayım. Yorgunluğumla, yalnızlığımla, yanlışlarımla, güçsüzlüğümle. Yani insanlığımla. Soytarı. Bir, Aziz Nesin'in tasarladığı oyunlardan birinin adı olabilir. 14. ayrımın sonu, sayfa 169.